Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları. Hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Erkam Radyo'da Münir Arıkanlı Ailede Huzur Arayışları'na devam ediyoruz efendim. 2020'nin 6. programında. Çok değerli ağabeyim, dostum, Hayati Bayrak abiyle beraberiz. Aileye kafa yoran, aileyi önemseyen, aile hayatıyla da bizlere örnek olan bir abi olması hasebiyle bu programı çok önemsiyorum. İnşallah gönül gözüyle, kalp gözüyle dinlemeniz de nasip olur. Müstefit olmanızı niyaz ederim Rabbimden. Bize ulaşmak isterseniz ailedehuzur@erkamradio.com e-mail adresinden ya da @munirarikan ya da @erkamradio Twitter adreslerinden her zaman önerilerinizi, isteklerinizi, arzularınızı, beğeni, dilek, şikayet efendim bekliyoruz. Sinyalleri bekliyoruz. İnşallah var olduğunuzu, bizimle olduğunuzu, bizi doğru yolda tutma adına önerilerinizle destekçimiz olduğunuzu bilmek istiyoruz. Hayat abicim hoş geldiniz.
Hoş bulduk Münir Bey kardeşim.
Sefalar getirdiniz.
Eyvallah.
Herhalde Türkiye'de aile konuşulacaksa aileyle alakalı kim ne yapmış, bir bunu bilen, iki aileyle alakalı gerçekten ismiyle müsemma güzel şahısların. Şimdi mesela geçen bir konuğum vardı. Hocam dedi, evliliğe karşı olan, evlenmemiş, yeni çıt kırıldım bayanlar belediyelerde aile seminerleri veriyor. Onuruma dokunuyor dedi. Ahmet Çağlayan abi buradaydı. Evet, onu da yad edelim. Evet, dedim abi haklısın ama yapacak bir şey yok. Dolayısıyla o ismiyle müsemma özellikle güzel insanları, yazarları bünyesinde toplayan, onların eserlerini neşreden, bir de Hayati abinin şöyle bir özelliği var. Böyle güzel insanları bulup onlara sipariş kitap da yazdıran bir yayıncı kendisi. İyi bir ev reisi, iyi bir aile babası, iyi bir dede. O açıdan da bugünkü programı önemsiyorum. Mevlana Hazretleri der yani her arayan bulamaz ama bulanlar hep arayanlardandır. Biz de bir arayıştayız efendim. Ola ki bir cümle hayatımızı değiştirebilir. Bir örnek, bir rol modeli. Ya ben nerede yanlış yapıyormuşum diye dönüşe vesile olabilir değil mi abi? İnsanların tabii değişimi ki kolay böyle.
Tabii ki.
Vakti gelmiştir belki anladım de bu anlamda. Abi aile neden önemlidir diye başlayalım istersen. Nedir aileyi bu kadar önemli yapan, değerli yapan, kutsal yapan?
Hepimizin bildiği bir kural var ya. Toplumun temel taşı ailedir diye.
Eyvallah.
Şimdi temel taşı olunca tabii önem çok artıyor. Yani bir binanın sağlamlığı temeline bağlı.
Eyvallah.
Ne kadar kat çıkacağın temeline bağlı. Ne kadar dayanacağın temeline bağlı. Toplumun içinde aile bu anlamı ifade ediyor. Dolayısıyla biz eğer bundan sonra var olacaksak ki inşallah var olacağız. Millet olarak, ülke olarak, ümmet olarak bunu ancak aile kavramının sağlıklı olmasıyla sağlayabiliriz. Çünkü aile varsa değerler var. Değerlerin olmadığı yerde de bir şeyleri söyletmek çok mümkün değil. Dolayısıyla aileyi değerli kılan şey geleceğimizdir. Dünümüzü bilmektir esasında. Yarımızda bir merdiven kurmaktır. Bunları yapacak olan yer aile, ailesi olmayanların çünkü hayatını görüyoruz. Yani hayattan beklentileri azalıyor, dünle olan bağlarını koparıyor, kendini ne olduğunu bilmeyen bir topluluk haline geliyor.
Çerkez kızı şimdi dinliyordur bizi evde. Sematum. Çerkezlerde bir şey varmış abi. Köleleri var, asilleri var. Ve asiller kölelere kız vermiyorlar. Ben ilk duyduğumda şey geldi hani bana Hindistan kas sistemi. Biraz rencide edici buldum. Sonra açıkladılar bana. Ya dedim ne kadar güzel bir usulmüş. Asil dedikleri abi sülale bayrağı olan. Hakikaten her Çerkez evinde bir filama şeklinde o bayrak var. Mümkünse soy ağaçları var. Dolayısıyla köklerini koruyan, muhafaza eden, dedeleri rabıtasını devam ettiren, bütün o sülale şeyini, ziyaretlerini devam ettiren, aile soy ağaçlarının o flamadaki, bayraktaki şeyi, onların işte hangi sülaleye ait olduklarını gösteriyor, o bağı gösteriyor. Köle dedikleri alıp başına buyruk aileyi, anneyi, babayı, bütün sülaleyi bırakıp gitmiş insanlar. Yarın diyor bizim kızı da bırakır, buna kız verilmez diyor. Bu anlamda asiller hani sülaleden sülaleye bir kız alışı oluyor. Tek başına olanlara kız vermiyorlarmış. Onlar da Çerkezlerle evlenmeyip başka şeylerle evlenmeye falan başlamışlar bu özellikten dolayı. Şimdi bizim yapı taşı dedin ya şu andaki bu toplumsal zelzelelere baktığımızda abi hakikaten hard diske yazılan, kazınan değil mi? O değerlerin ilk verildiği Geçen Antep'te bir şeydeydim şirkette. Ne istiyorsunuz dedim çalışanlarınızdan. Dedi ki hocam inançlı olmalarını istiyorum. Dedim çok geç. 25-30 yaşında insan alıyorsunuz. Bunlara şirkette bir şey yapamayız dedim. Mümkün değil. Ha, ufak tefek belki bir nasihat, uyarıcı, yazar buluşmaları, kitap okumaları, ortak faaliyetler belki yapılabilir ama yüzeysel olur. O zaman dedim geriye döneceksiniz yani. Bunu kendiniz yetiştireceksiniz. Akademisini kuracaksınız. Aile aslında bu açıdan bir insan yetiştirme akademisi değil mi abi?
Valla çok önemli bir konuya temas ettin. Hani ailenin geleceğini geçmişteki varlıkları belirliyor esasında.
Amenna.
Şimdi biz bugünkü modern tıpta veya bilimde insanın fiziken bedenen taşımış olduğu bir takım kalıtsal özelliklerinden bahsediyoruz.
Evet.
Ama kültürel bakımdan, huy bakımından, soy bakımından, din bakımından veya geçmişten getirdiğimiz bir takım efendim olumlu olumsuz şeyler bakımından,
kazanımları,
karakter bakımından çok farkında değiliz. Halbuki bizim bildiğimiz insanın geçmişten gelen aşağı yukarı 64 insan diyebileceğimiz eş tarafından ve kendi tarafımızdan insanın kalıtsal özelliklerini taşıyoruz. Bundan sonra taşıyacağız. Yani sadece boyuna baktım, basına baktım, fiziğine baktım, parasına baktım, aldım. Olmuyor. Onlar evet görünen şeyler ama bir de görünmeyenler var.
Ya dede koruk yer torunun dişi kamaşı dişi der kamaşı, ya abi bizim şeyde.
Tabii tabii. Dolayısıyla aile kurmak hakikaten kolay bir iş değil. Çünkü siz aileye sadece bir kişi almıyorsunuz. Kız ve erkek fark etmez. Çok şahit oluyoruz. Birisi geliyor, iyi bir insan evladı. Gelin olarak geliyor. O aileyi değerliyor, toparlıyor, huzuru mümkün kılıyor. Aynen. Veya bir damat geliyor, ya o aileye büyüklük ediyor, yol gösteriyor. Ben de yaşıyorum. Benim teyzemler tarafında, akrabalarım tarafında var. İnsanlar görüyorum. Veya birisi geliyor, aileyi de darmadağın ediyor ya.
Allah muhafaza. Ha.
Dolayısıyla temel taşıdır diyoruz ya toplumun. Şimdi eğer aile bireyleri iyi, huzurlu, mutlu olursa toplum da huzurlu, mutlu olacak. Sokağa çıktığımızdaki güvenliğimiz kendimizle alakalı değil.
Amenna.
Komşumuzla ilgili.
Amenna.
O bakımdan aile hakikaten değerlerin verildiği, insanların insanca yaşamlarının öğrenmiş olduğu, tanışmayı, kaynaşmayı, güvenmeyi, vefayı gibi diyeceğim bütün değerlerin verilmiş olduğu yer olması münasebetiyle elbette çok önemli.
Bazı şeylerine baksak abi, temel hoşluklarına, güzelliklerine ne söyleyebilirsiniz ailenin bu temel güzellikleri? Niye güzeldir aile?
Ya şöyle, ailesi olmayan çocuğa sorsak aileden ne olduğunu çok güzel tarif
eyvallah
eder.
Eyvallah. Git bir çocuk esirgemeye evet, sor şimdi
tabii,
değil
tabii,
mi?
Tabii tabii. Veya geçenlerde biz Allah rahmet eylesin ev sahibimiz yaşlıca bir adamdı. Onu ziyarete gittik. Orada yaşlı kadınlar vardı. Bizi görünce iyi ki geldiniz dedi.
Eyvallah.
Yani sanki evladı gelmiş gibi sevindiler. Yani nedir? Aile esasında aile şefkattir, aile merhamettir, aile güvendir, aile yardımdır. Aile geleceğe ondan sonra bakıştır. Aile ekonomidir esasında. Şimdi biz annelerimizi her gün fark ediyoruz ama babalarımız olmadığı zaman fark ediyoruz. Allah göstermesin. Birinin babası yoksa yani bir bayramda, bir seyranda, bir sıkıntıda, bir güvenlik meselesi olduğunda
yoklukta hissediliyor yok, acısı.
Tabii. Ama anne her an hissedilir. Dolayısıyla aile esasında her şey bir boyutuyla baktığında. İnsan akşamleyin gideceği bir yuvası yoksa değil mi?
Ya.
Nereye gitsin?
Ya.
Ama onu bekleyen bir eşi varsa, kolunu açıp onu kucaklayacak bir çocuğu varsa, bir torunu varsa, bir akrabası varsa, bayramda, seyranda veya önemli zamanlarda kendisine başsağlığına gelecek, hayırlı olsuna gelecek, yaş kutlamaya gelecek bir yakını varsa, hayat eyvallah, böyle güzel oluyor.
Eyvallah.
Demek ki aile hayatın tam merkezinde ve kendisi yani.
Şeylerin, Sema Hatunların 10 kardeşi vardı. İkisi vefat etmiş küçüklüklerinde. Sivas, Kangal, Çamurlu'da. 8'i bugünlere geldi. Birçoğunu da tanıyorsunuz.
Evet.
Ondan sonra o güzel insanlar. Aile dolayısıyla hani biz öz annemden 2 kardeşiz. Bir ablam var. Üvey annemden 2 kardeşiz. Bir kız kardeşim, bir erkek kardeşim var. Ama 8 kişi olunca 2 katı daha fazla bizim evet, aileden. Dolayısıyla İstanbul ayağı. Ailenin tam sülale aslında. Bir de aynı yerdeyiz Başakşehir'de. Şimdi bizde ziyaretleşme olunca Hayati abi kapının önünde Mevlid'e gelmiş gibi oluyor ayakkabılar. Geçen Muhammed İkbal şeye evlendirdik, yolladık onu şeye. Mühendislik okuyor Gaziantep'te. Tabii apartmanda bir başına. fotoğrafını çekmiş. Karşı komşu aynı bizim gibi olmuş. Ayakkabılar herhalde bir toplantı moplantı var. Ya evin önünü özledim diyor. Kapının önünü özledim. Yani oradaki ayakkabıyı bile özlüyor insan. İşte o aile olmanın bir şeyi. Evet. Birlikteliği. Bir tek çift bir ayakkabıyla girdiğin bir ev var. Bir de giriyorsun kapıda daha ayakkabılar böyle 20-30 tane. Evde bir muhabbet var, bir güzellik var, bir paylaşım var, bir dostluk var. Bir konuşma var, bir sohbet var. Şimdi aile bitti, Japonya'da robotlar yapmışlar. İşte yaşlı adamla eski arkadaşı modunda onun ses tonuyla konuşuyor falan. Ne kadar şifa olabilir ki abi derdine?
Vallahi çok doğru söyledin. Biz de... kardeşli olarak 7 kardeş biziz.
Maşallah.
Hanımlar 9 kardeştir.
Maşallah.
Bir bayrama gittik memlekete elhamdülillah. Onlar ziyaretse keter oluyor ama bu aynı zamanda insan için müthiş de bir güvence ve moral kaynağı. Ben burada şöyle derim, diyorum ki onlar şimdi biz beğenmesek de kuzen diyorlar ya. Kuzen buluşmaları yapıyorlar ayda bir defa, iki ayda bir defa.
Allah razı olsun onlardan.
Gerçekten eğer onları bir araya getirmezsek şehir kaybediyor insanları.
Doğru.
Aile işte sevinci de beraber paylaştığın, hüzünü de beraber paylaşmış olduğun ortamlar haline dönüşecekse eğer bunu işte sürdürmek lazım. Güzellikle.
Biz bu çok mutlu oldum bunu duyduğuma. Değerli dostlarım, hani aile buluşmalarını önemsiyoruz. Size Tevfik Arıkan ağabeyimin Niğde'de her yıl Arıkanları topladığını anlatmıştım. Amerika'dan, Avustralya'dan bile gelenlerin, Kanada'dan gelenlerin olduğunu. Biraz Karadeniz halkı daha bu aile toplantılarına önem veriyor galiba abi, değil mi? Yılda bir kere Karadeniz yaylalarında bir horon evet, tepilir herhalde. Yani belki, buluşulur.
Ya şöyle, belki de bunlar niye ihtiyaç duyuluyor? Şehirli insanın geleneğiyle kültürle dağlık bölgelerin çok farklı. Şimdi İstanbul'daki insanların belki de kültürü böyle. Mesela ben dedim ya, ev sahibimiz rahmetli oldu.
Allah rahmet eylesin.
Bunların dedesi mesela İstanbul kadısı, Eyüp kadısıymış. Evlerine ayakkabıyla girilirdi. Ya çok İstanbul beyefendisi, çok nazik, çok kibarlar ama çok da mesafeleri vardı. Yaklaşamazdık onlara. Ya bizim kültürümüz onlarınki çok farklıydı. Ben şeyi böyle görüyorum. Yani şehirdeki insanlar şehrin kültürüne alışmışlar ve ondan memnunlar. Biz köyümüzde zaten daha önce de çok görüşüyorduk.
Eyvallah.
Akşamlar gidiş gelişlerimiz vardı. Araçlar yoktu ama yürüme gider gelirdik.
Eyvallah. Yatırdık, her gün, yatırdık, her kalırdık, gün kesinlikle.
Birbirimize yardım ederdik. Yani bağ bahçe işimizi imeceyle yapardık. Değil mi?
Kesinlikle.
Orada birbirine ihtiyaç olan bir topluluk
çay
vardı.
Çay toplansa beraber evet. Toplanır. Aynen yani öyle. Karadeniz'de fındık beraber toplanır. Ot beraber yolunur.
Şimdi dolayısıyla şehre gelince şehrin kültürü farklılaştı. Esasında bizimki dünle bugünü biraz sentez etmeye de bağlı bir şey.
Eyvallah.
Ne oradaki şartlar geçerli ne de oradaki şartlar geçerli.
Ne de tamamen
geçerli.
Burası.
Evet.
Biz şeylerin abi Muhammed İkbal'lerin, Büşra'ların, Hümeyra'ların büyüme döneminde çocukluktan böyle ergenliğe geçişte apartmanda alim var projesi başlatmıştım. Epey bir dönem devam etti. İşte birçok yazarımızı İlk Yavuz Bahadıroğlu'ya başlamıştık. Osmanlı'da çocuğu anlattı. Ben orada şunu gördüm. Onun için bu sizin kuzen buluşmalarını bir daha şimdi tavsiye edeceğim dinleyenlerimize. Şimdi birçok program yapılıyor abi. İşte sen de söyledin. Belediyeler programlar düzenliyor. Okullar programlar düzenliyor. Yazar buluşmaları yapılıyor. Hep büyükleri. Çocuklar bir okula gönderiyoruz. Ondan sonra da ya sosyal medyanın ya toplumun şeyinde, cenderesinde. İlk defa ben orada hissettim. Çocukların kendini özel hissetmesiyle alakalı Osmanlı'nın mürebbiye sistemi, yani alimin eve gelmesi,
evet.
Çocuğu önemsemesi, şahsiyet gelişiminde o kadar çok önemli ki. Abi inan o koca apartmanda bütün salon 50-60 kişi ne kadar alıyorsa doluyordu Hayat abi. O çocuklar o bir ay gelene kadar her gördüklerinde Müdür abi ne zaman gelecek, bu ay kim gelecek, unutmazsın deme bizi. Özel davetiye basıyordum yani printer'dan çıkartıp. İzzet ikramı oluyordu. Evet. Yazarın bir tane kendi adlarına imzalı kitabı oluyordu. O kadar muhteşem bir programdı ki hem onu tavsiye edelim dostlara. Evde alimler ziyareti. Yani evleri eğitim yuvasına çevirmeyle ilgili, mürebbiye sistemini yeniden yaşatmalarıyla ilgili. Ben bugüne kadar abi iyi bir tarih okuyucusuyum. Ecdadın yanıldığı bir şey görmedim.
Doğru.
Tıpta da görmedim, koruyucu hekimlikte de görmedim, ev ekonomisinde de görmedim, insan ilişkisinde de görmedim. Yani damıtılmış sözler. Şimdi az evvel dedim ya, dede goruk yerse torunun dişi kamaşır. Dedin ya evet. 64 akrabadan geliyor.
Evet.
Yani... İşte belki 3. 4. kuşakta helal kazanca dikkat etmeyen biri varsa biraz sallantıyor da uğratıyor bizi. İşte abi. Süt emzirirken abdest almayan biri varsa biraz bir ayağımızı sarsıyor. Tabii ki her şey ona bağlı değil Ama bize bir etkisi oluyor. Aynı gözümüzün, kaşımızın, rengi, boyumuzun, posumuzun şey gibi, dediğin gibi manevi kalıtsallık da önemli.
Evet, tabii ya. Tabii bunların şeyleri de var. Yani sonuçta nasıl fiziken bugün bir peder rahmetli olsa çoluğuna çocuğuna mal kaldığında reddi miras yapma hakkı varsa.
Eyvallah.
Bunun gibi manevi konuda da reddi miras yapılabilecek konular var. İşin uzmanlarına bunlar sorulabilir ama geçmişten gelen bir kalıtım yoluyla şeylerimiz var.
Var. Bunu bir
bagajımız var yani.
Eyvallah.
Bagaja bakmak lazım.
Allah
bugünkü
razı olsun.
Temel problemimiz Münir Beyciğim, ben şunu görüyorum. Biz aynı evde oturan fakat farklı dünyada yaşayan bireyleriz. Aile olamıyoruz.
Maalesef.
Yani çocuklar ayrı odada, masasında yemek yiyorsa, ebeveynle en sofrada buluşamıyorsa, cemaate namaz kılamıyorsa, bir akrabası geldiği zaman dersim var, şunun var, bunun var bahanesiyle ona çıkmayıp kendi odasında kalabiliyorsa, burada bizden batıdan tek farklı şeyimiz şu, 18 yaşında onları dışarı atıyorlar.
Biz kendi koruyoruz hala.
O kadar. O tek bizden farkı. Değil.
Eyvallah.
Yine buradan arkadaşımızı analım. Yusuf Özkan Bey'in bir sohbetinde şöyle bir şey demişti. Aha. Abi demişti ya, çocuklar bizim onlara ne bıraktığımıza bakmıyor. Onlarla birlikte ne yaptığımıza bakıyor.
Kesinlikle abi.
Yani sen çocuğunla evde yemekte değerlerini konuşabiliyorsan, namazda dini ahlaki sohbetini yapabiliyorsan, bir akraba geldiği zaman onların ne kadar önemli ve değerli olduğunu onlara gösterebiliyorsan, bir ailesin demektir. O zaman çünkü akrabanın üzüntüsüyle üzülecek, sevineceğine sevinecek.
Ya.
Öbür türlü bir birey olarak kendi halinde yaşayacak. Zaten şu anda sosyal medya mecraları insanları koparmak için yeterli sebepler oluşturuyor.
Bencilleştirmek adına, bireyselleştirmek adına.
Onun için ben şunu diyebilirim, bugün benim için en umulaşı olarak görüyorum. Allah'a şükür benim böyle bir sorunum olmadı.
Elhamdülillah.
Çünkü biz yaklaşık 20 yıldır televizyonu kaldırdık.
Ne güzel.
Çocuklarımız da, o zaman daha küçüklerdi, okulları vardı. Onlarla ortak karar verdik. Televizyon kalksın dedik. Kaldırdık.
Elhamdülillah.
Bugün sosyal medyayı da kaldırabilmeyiz. Kaldırmayalım. Ne yapalım? Kullanımını verimlere dönüştürelim.
Kesinlikle.
Ya ben şöyle bakıyorum. Yani bugün bir otobüs uçak gibidir sosyal medyada. Bir amaca ulaşmak için vasıtadır.
Rotayı güzel tespit edip iyi yol edersen, arkadaşlar alırsan yanına.
Aynen öyle.
Serüvene döner yolculuk.
Uçakla gidersen yani 3 aylık 3 yıllık yolu bir günde bir saatte gidersin.
O kadar.
Ama uçağa binmeyeceğimiz tehlikesi var dersen tabii o başka bir şey. Sosyal medya da böyle bir şey. Yani bugün hani demin konu oldu. Yani kimin kitapları ilgi görüyor? Ya sosyal medyası da yazılan konularla ilgi görüyor. Niye? Burası iyi bir mecra.
Onlar gençlerin gündeminde.
Gençlerin gündeminde. Onu kullanıyorlar.
Eyvallah.
Kullanma diyemiyorsun. Biz ne yapabiliriz? Yol gösterebiliriz. Engelleyemeyiz. İyiyi, doğruyu, ahlakı, fazileti ve erdemi insanlar yolunu gösterirsek oradan yapabilirler.
Amenna. Şeyde abi, koçlukta benim en fazla faydalandığım unsurlardan bir tanesi, mesela Twitter üzerinden, diyelim arkadaş kimya mühendisi, dünyadaki en iyi kimya fakültelerini, en iyi kimya hocalarını, en iyi kimya yazarlarını, basında önemli kimya şeyleri, yazıları yazan insanları, laboratuvarları, özel kimya şirketlerini. Şimdi bunları takip ettiğinde ne oluyor? Aslında dünyadan kendi istediği konularla alakalı anlık beslenmiş oluyor.
Tabii.
Kim aynen. Nerede ne yaptı?
Görüyorsun.
Bunu yaptığımda da bana çok teşekkür ediyorlar. Münir abi hakikaten şu anda ben sadece bu unsurla bile. Hı-hı. Öbür türlü diyor ya, yazık etmişim hayatıma 3-5 yıl. Yok onu takip et, yok bunu takip et. Yok sporla ilgili, yok bilmem ne ile ilgili. Ivır zıvır şeylerle ilgili hayatım boş geçmiş diyor. Şimdi diyor beni konumun uzmanı yapıyor. Rotada tutuyor. Hakikaten dediğin gibi bu bir araç abi, doğru kullanılırsa.
Evet.
Kitap da burada bir araç abi ama aile kitapla gelişir. Hani kişisel gelişimi çarşamba konuşmuştuk. Etkisi olur, katkısı olur ama aile hani biraz daha ortak bir hayat olduğu için... Aile kitapla gelişir ve aile kitapla değişir mi? Bu konudaki şeyin ne? Bir yayıncı olarak vallahi sorulmaz biz belki ama ben sorayım.
Yok, biz uyguluyoruz. Ortak kitap okuduğumuz zamanlarda çok daha verimli sonuç elde edebiliyoruz.
Ortak okumak ama.
Tabii.
Bu işte önemli olan.
Ortak çünkü hanım bir şeyin farkına varmış ama erkek varmamış.
O bilgi, azap olur.
O bilgi orada problem haline geliyor.
Problem olur, azap olur. Doğru.
Ortak hale dönüştürmek lazım. Aile bireyleriyle beraber yapmak lazım bunu.
Eyvallah.
Yani eşlerle ilgiliyse tabii eşler kendi arasında ama aileyle ilgilenen bir konuysa ailece yapmak lazım. Bunlardan çok sonuçlar elde edilebilir yani.
Eyvallah. Olur. Burada ailemizin yazarlarla buluşması, görüşmesi, etkileşimi nasıl olmalı? Nasıl oluyor şu anda? Yazar okur buluşmaları var ama aileye özel bir şey var mı abi?
Ya, dernekler, vakıflar üzerinden böyle şeyler zaman zaman yapılıyor. İşte hanımlar arasında günlere yazarlar çağrılıyor. Ya bence güzel etkinlikler yapılıyor. Sadece yazar da değil tabii. Bazen kanaat önderi gibi. Eyvallah. Sözü olan diyelim biz. Konuşacak olan insanlar oluyor. Ya yani bu çok ihmal edilmesi gereken bir şey. Edilmemeli. Niye? Çünkü insanlar arasında gerçekten biz biraz böyle sözel kültüre önem veren bir toplumuz. Halen de okumayla alakalı büyüklerin şeyi eksik. Alışkanlığı eksik ama söze daha fazla itibar ediyorlar. Onun da birinci yolu işte işi bilen uzmanı, duayeni, işte üstadı kimse onun sözünü dinlemek insanlara daha kolay geliyor.
Eyvallah. Orada peki abi aileyle ilgili yazar böyle kitabını yazıp bastırmaya mı getiriyor? Siz sorunlara özel çözümleri mi? Onlara yazdırıyorsunuz sipariş usulü. Aile nasıl aile kitaplar ortaya çıkıyor? Türkiye'deki son durum ne bu konuyla alakalı?
Şöyle, her ikisi de oluyor.
Oluyor mu?
Her ikisi de oluyor. Mesela birisi sorunun farkına varmış. Şöyle bir sorun var diyor.
Özel bir çalışma özel yapmış onunla ilgili.
Veya işte fikir düzeyinde biz onu keşfediyoruz. Diyoruz ki bak sen şu anda bir uzmanlığın var. Sen bunu iyi biliyorsun. Bu konuyu bir yazsan iyi olur diyoruz. İkisi de oluyor. Şu anda biz ikisini de yapıyoruz.
Mesela eyvallah. Diyelim ki Allah razı olsun.
Ahmet Akın Hoca ile geçen bir buluşmuştuk. Aileyle ilgili çalışmaları, konuşmaları vardı. Dedi ki hocam bunu bir anca kitaplaştıralım.
Mesela. Çok isabet olur.
Güzel de oldu yani şimdi. Dünden bugüne, bugüne kadim ailemizin güzel taraflarını işleyen, bugünkü fırsatlarıyla beraber sorunların ne olabileceğini, tehditlerin ne olabileceğini de işleyen bir kitap haline dönüştürdü. Her ikisini de yapıyoruz yani biz.
Allah razı olsun. Abi ayırım belki çok şey zor olabilir zihninizde ama her aya bir kitap desek böyle 10-12 tane kitap ve yazar en azından sayabildiğimiz kadarıyla aileyle alakalı en beğendiğiniz hangileri, ne önerirsiniz, ne okusunlar, hangi konularda okusunlar?
Ya şimdi aileyi bir yere getiren önce bireyler, karı koca.
Eyvallah.
Karı koca arasındaki ilişki ve iletişimin çok iyi olması zaten başına itibaren hamilelik sürecinden başlıyor. Benden daha iyi biliyorsun. Senin alanın bu. Uzmanlık alanın. Bu sorunun muhatabı esasında sen olman lazım.
Estağfurullah. Estağfurullah.
Ondan sonra da aşağı yukarıda 2000'den bu tarafa da ailelerimizi de biz tanıyoruz.
Eyvallah.
Allah selamet versin. Nazardan korusun. Çok şükür. Huzurlu mutlu bir aile yapımız var.
Elhamdülillah.
Başta sen olmak üzere. Bize örnek olacak diyelim Zeyda.
Estağfurullah.
Dolayısıyla öncelikli olarak karı koca arasında ilişki düzenleyen kitaplar okumalılar. Çünkü biliyoruz ki anne karnına düşmeden önce daha eğitim başlıyor.
Amin.
Yani yapı malzemelerini hazırlarken sağlıklı malzeme kullanmak lazım.
Ya oradan başlıyor.
Dolayısıyla hatta kızımızın birisi hamile geçen akşam biraz damatla kızımla sohbet ettim.
Dedim ki, yani şu anda dersin.
Ben dedim işte demin de konuştuğumuz gibi kadının ne olduğunu daha yeni yeni fark ediyorum. Dolayısıyla bu hamilelik süreci çok önemli. Çocuğun inşa sürecinde kadının haleti rüyesi, yediği, içtiği, eşinden, dostundan, ahbabından işittiği sözlere kadar.
Kesinlikle.
Bütün bunlar çocuğun inşa sürecinde fiziki olarak da manevi olarak da bir etki gücüne sahip. Dolayısıyla bu dönem ne kadar iyi geçerse, yani itikadi bakımdan, ahlaki bakımdan, aynen, sosyal bakımdan, ailevi bakımdan iyi düzenlenebilirse hayata iyi bir şey kazandırmış oluruz.
Eyvallah.
Dolayısıyla birinci konu.
Adımı o.
Birinci adım o.
Bununla alakalı tabii, kitaplar.
Tabii. Eyvallah. Onun için demin zikretmiştik Salih Erdem'in kitabını. Ben o kadını önemsiyorum.
Allah razı olsun.
Eşimi tanımak istiyorum. Buradan başlamak lazım.
Allah razı olsun.
Buradan başlanırsa yani ne olur? Tanıdığın insana hitap etmek kolay olur. Ben biliyorum ki işte Müdür Bey şunu sever. Onu konuşurum. Şunu yer, onu ikram ederim.
Eyvallah.
Ben ikram ettiğimin huzurunu yaşarım. O da yediğinin lezzetini
bir değeri
alır.
Olur.
Lezzet olur. Karı koca aslında ilişki de böyle. Ben tanırsam eşimi ya onun istemediği konulara ne yaparım? Daha mesafeye durur. Yani onu mutlu edecek şeyler. O beni mutlu edecek şeyler. Hani ben çok sık kullanırım şeyde ticari hayatımızda. Eski Yüksek İslam Enstitüsü müdürlüğünden Mahiriz Hoca'ya sormuşlar. Hocam Müslümanlık nedir diye. Çok veciz bir tarif yapmış. Demiş ki evladım sen seni düşünürsün. Ben düşünürüm. Olur gavurluk. Sen ben düşünürsün. Ben seni düşünürüm. Olur Müslümanlık
demiş. Muhteşem ya.
Şimdi
aile bu aslında.
Aile bu ya.
Değil mi?
Aile bu. Büyük aile de bu. Millet olarak da böyleyiz.
Amin.
Biz temelde ben ya eşimi nasıl huzurlu mutlu bir aile bireyine getirebilirim? Ondan nasıl topluma faydalı, dine diyanete faydalı, millete faydalı evlatlar dünyaya getirebiliriz diye düşünecek olsam, o da beni düşünecek olsa hayat kolay.
Eşler bir hazine haline döner.
Ya insan sevdiğinin hatasını bile güzel olarak görebiliyor. Öyle değil mi?
Aşk kusurları şeyi
örter.
Çeviriyor abi.
Ha, örter. Evet. Ama sevmediğinin faziletleri bile insanlara
göze batar. Batar.
Doğru. Onun için birincisi tanımak ve beklentilebilmekle alakalı kitaplar okumalar insanlar.
Eyvallah.
Ama demin Mehmet Ali'den bahsettik de sağlıklı bir beden olmadığı müddetçe.
Sağlık abi, sağlık.
Şimdi dedik ki beden sağlığı iyi olmayan bir anne babadan nasıl biz çocuk bekleyeceğiz? Ruh sağlığı iyi olmayan anne babadan konuştuk ya. Dolayısıyla ben burada bir sağlık kitabı olarak değil, bir baş cürehbe kitabı olarak can boğazdan çıkar kitabını
önemsiyorum. Can boğazdan çıkarı muhakkak tabii tavsiye ediyoruz.
Bunu okuyan insanlar beslenme kültürü iyi olursa, bir de aileye helal yollardan para girerse, kazanç şeyi helal olursa.
Eyvallah.
Bu helallik hani biz, ben iş dünyasında çalışıyorum. Kullanmış olduğum sermayenin giriş çıktığı yerlere kadar veya benimle çalışan insanların hakkını tam ödeyinceye kadar veya çalışan biri ise çalıştığı işin hakkını verinceye kadar.
Tam verinceye kadar, eyvallah.
Tamam mı? Yani,
çok yönlü bir şey.
Yani helal deyince illa dışarıda bir şey aramamak gerekiyor. Ben yaptığım için hakkını verdim mi? Kitap sattım, vatandaşın beklentisine uygun bir kitap ürettim de mi karşılığını aldım?
Amenna.
Diye bakmak lazım. Dolayısıyla sağlık konusunu, kendini tanıma konusunu mutlaka merkeze koymak lazım. Bugün insanların çok fazla şeyleri var, yani problemleri var. Evlilikle alakalı ekonomiyi bilmeyen insanların da problemleri var. Sen de biliyorsun bir dönem bir aile sertifika programı yapmıştık. Orada bir konu da neydi? Ev ekonomisiydi.
Aynen.
Değil mi?
Kesinlikle abi.
Ya ekonomiyle ilgili kısmı
çok yıpratıcı oluyor. Tabii. Orası iyi yönetilmezse. Tabii. Ben de aile koçluğundan bunu biliyorum. Tabii.
Şimdi düşün ki hanımın istekleri var. Ama ailenin bir bütçesi var. Ya bütçeyle istekleri denkleştirmediğin zaman huzursuzluk başlar.
Kesinlikle.
Dolayısıyla yani ailenin mutlaka kendisine yetecek ekonomik süreci bilecek kadar da bir bilgiye sahip olması lazım. Bunu kitaptan mı okur, seminerden mi alır bilemem. Bunu bilmeyenlerin mutlaka huzursuzluğu oluyor. İletişim becerileri. Şimdi iletişim deyince ailede, Müdür Beyciğim, karı koca var ama yetmiyor.
Yetmiyor.
İki taraflı kayınpeder, kayınvalide var.
Kesinlikle.
Yetmiyor. İki sülale var.
Kesinlikle.
Yetmiyor. İş yeri var. Arkadaşlar
komşular var.
Komşular var.
Aynı apartmanda.
Şunlar var, bunlar var. Dolayısıyla bütün bunları iyi yönetemeyen bir aile esasında kendi içinde mutlu olamaz. İletişimle alakalı kendi ilgilenen bütün paydaşlar diyelim biz buna, kısmını iyi yönetmesi lazım. Sadece o da değil, işte dinimizden gelen temel efendim sorumluluklarımızı yerine getirirken de kılığımızla, kıyafetimizle, ahlakımızla, değil mi? Bunları bilmemiz gerekiyor.
Kesinlikle.
Bu boyutuyla yani aileye bakan aile okulu gibi, çocuk eğitimi gibi, İslam'da çocuk eğitimi, İslam'da aile okulu gibi kitapları okumak lazım. İslam'da aile zekası veya aile zekası diyelim. Ya ailenin zekasını, düzeyini, çocuklarımızın farklı potansiyellerini görsel mi, işitsel mi bilmeden çocuğun üzerine bir şey bina edemeyiz.
Bununla alakalı abi ben günümüz ailesinin hani 20 yıllık aile koçluğumun özetini sorarsan bana kendini bilmek diye anlatmıştın ya bir numaralı evet, öncelik. Evet. Çocuklar kendini bilmediği için, anne baba da çocuğunu bilmediği için itekleyerek hadi çalış, hadi sınava hazırlan, hadi ödevini yap, hadi bilmem ne. Yani tabiri caizse imanları gevriyor böyle. Halbuki çocuk kendi yeteneğini keşfettiğinde, o sis bulutu dağıldığında, niye yaratıldığını bulduğunda zaten çalışacak. Çocuk aptal tabii, değil ki kimse affedersin. Bir numaralı sorunun bu olduğunu düşünüyorum abi. Hani bir az evvel dedin ya Salih Hanım'ın kitabı tavsiye ederken eşlerin birbirini tanıması. Bu kadar önemli olan anne babanın çocuklarını tanıması. Çünkü kriz oradan çıkıyor. Anne yanlış yönlendiriyor, baba başka bir şey söylüyor. Ortak fikirler olmuyor. Günlük olarak huzursuzluk kaynağı oluyor. Beklentiler çok yüksek oluyor. Halbuki ne yaratıldığını bulduğunda, çocuğu tanıdığında, ona kanalize ettiğinde çok daha rahat oluyor yani. Ben kendi ailemden bunu gördüm.
Ben de gördüm. Hani bize Kur'an'ın emri nedir? İstişare edin diyor.
Eyvallah.
İstişare edin. Hadi dışarıda olmaz ki ya. Evde hanım da olur, çocuklarla olur, geniş aileyle olur değil mi?
Kesinlikle.
Ben çocuklarımızın her birisiyle alakalı şunu yaptım.
Allah
onlara
razı olsun.
Ortam hazırladım.
Allah razı olsun.
Ortam hazırladım. Fikirlerini sordum. Sen ne istiyorsun diye. Bize helal daire keyfe kafidir.
Amin.
Helal dairede olsun. Çocuk ne istiyor?
Amin.
Ya herkes doktor olamaz.
Amin.
Herkes mühendis olamaz. Olmak da istemez. Ben mesela arzu ederdim ki çocuğum benim işimle alakalı o alana odaklansın. Ama gördüm ki yetenekleri, yaratılış kuralları ona uygun değil. Ben ona saygılıyım. Şimdi üniversite araştırma görevlisi. Ben ona sadece evladım olarak bakmıyorum. Aynı zamanda bu milletin sorunlarını çözebilecek bir alim bakmak istiyorum.
İnşallah.
Aday olarak görmek istiyorum.
Kesinlikle öyledir. Allah niyetinize göre.
Uluslararası alanda bir adam olarak görmek istiyorum.
Amin inşallah.
Benim çocuğumu başkası görsün önemli değil. Ben nerede konumlandırıyorum?
Eyvallah.
Ben ona saygı duyuyorum şeylerine. Niye ben saygı duyarsam başkası saygı duyar.
Kesinlikle. Kişiliğinde de katkı olur.
Ben bütün çocuklarım için bunu yapıyorum. Evleneceği zaman da söylüyorum. Diyorum ki ben ölçülerim şunlar şunlardır. Bana para, pulu, şunu bunu diyor. Herkesin Cenab-ı Hak rızkını vermiştir.
Amin.
İnsani değerleri, aile bireylerine karşı olan saygısını, topluma olacak sorumluluğuna getirecek bir bireyse benim için mesele bitti ama esas mesele senin kalben ve ruhen imsac etmendir. Evet. Dolayısıyla bu alanları kapsayan kitaplar okunduğunda ki bunların hepsiyle ilgili çok kitaplar var. Hani demin konuştuk ya yazar resmini de vermeyelim. Bir zaman yok ki hepsini verebilelim. Bir arkadaşlarımızı da alındırmayalım. Ama bunlara yönelik kitaplar okunduğu takdirde iş çok kolay hale geliyor.
Kesinlikle.
Ben şunu gördüm. Ailede huzur bulmak çok da kolay, çok da zor.
Çok da zor.
Yani çok kolay. Ya olumlu taraftan bakarsan, uzlaşmacı olursan, ondan sonra eğitime önem verirsen,
biraz fedakarlık yapabilirsen.
Evet, tabii.
Değil mi abi?
Ya zaten ben diyorum ki evliliğin %50'si özgürlüğü teslim etmektir. Çift taraflı. Kötü bir şey değil.
Amin.
Dedi ki istişareyle yapacaksın Amin. İşlerini. Evet evlilik sorumluluktur aynı zamanda. Yani ben aldım istediğin gibi yaparım diyemezsin. Yeni bir oluşuma gidiyorsun. Şirket kurmak gibi ya. Tek başına karar vererek yönetmiş olduğun bir şirketle ortak şirket aynı olabilir mi?
Mümkün mü?
İki kişinin isteklerini, arzularını, hedeflerini, hayallerini ortaya koyacaksın. Karara dönüştüreceksin. Onun üzerinden yürüyeceksin. Bir zaman kolay. Ha şirketle aile arasındaki fark ne? Demin dediğimiz gibi çok faktörler var. Mesela ilk zamanlardaki bizim eşimiz olan ilişkimizle şimdiki arasında farklılık niye vardır? Ya o zaman gelenekler var, aile var, büyükler var. Ben ilk evlendiğim zaman bizim kayınpeder tarafında büyüklerin yanında kahve içilmezmiş mesela. Çocuk kucağa alınmazmış.
Ya.
Ben bunları yaptım, aldım, işte kahve de içtim. Çok kahve içtim ama bunlar bir zaman alıyor. Benim de işte memlekete gittiğimiz zaman önce nereye gidelim, nasıl yapalım? Şartlar farklı farklı oluyor ama ben şöyle düşünüyorum. Diyorum ki ben şimdi yine evlenecek olsam bir hayal kurarım. 40 yıl sonra ne olmak istiyorum diye.
Süper.
40 yıl sonrayı belirleyip
konumlandırmanı
bugün,
ona göre yaparsın.
Bugün ona göre yaparım. Ben nasıl bir baba olmak istiyorum?
Eyvallah.
Nasıl bir eş olmak istiyorum? Eyvallah. Toplumda nasıl anılmak istiyorum? İş adamı olarak mı? Akademisyen olarak mı? Bürokrat olarak mı?
Nasıl bir iz bırakmak istiyorum? Bu şey bu aslında.
Akrabalar arasında ben nasıl bir olacağım diye bir karar veririm. Ondan sonra bütün bu ilişkilerimi düzenlerim. Bunu yapmak mümkün. Hani Bediüzzaman diyor ya ben diyor 40 yıl sonra sen bir nazar ettim diyor. Şöyle şöyle gördüm diyor. Bunun gibi bir şey yani. Zor şey değil. Bunu bugün yapmak çok daha kolay. Meslekleri seçmek kolay.
Amenna.
Değil mi yani?
Amenna. Ona göre yapılabilir.
O bakımdan yani aile çok yönlü bir hakikaten bir şirket gibi bir devlet gibi bir şey aile. Hem çok küçük hem çok büyük. Ben hani Japonların bir felsefesi var ya diyorum ki çok büyük düşün. Kardeşim ben kendi çağımda topluma en faydalı bir yere yetiştireceğim. Bunlar için eğitimlerine şunu yapacağım, bunu yapacağım. Peki küçük başla. Yarın sabah
ne
çocuğumla kahvaltıyı beraber yapacağım.
Süper.
Kahvaltıda şunu konuşacağım. Akşam bir araya gelebilirsek işte cemaatle namaz kılacağım. Namazda şunu yapacağım. Namazları kılarken de ya taciz etmeyeceğim. Benim görevim onu hatırlatmaktır. Zamanını yapsın. Kılmayacaksa sorumluluğuna aittir yetişkin bir araya gelmişse. Öyle değil mi? Yani çoğumuz görüyoruz, geçmişten biliyoruz. Diyor ki çocuk ben diyor babam bana namaz kıldığı için kıldım, abdestsiz kıldım diyor.
Evet.
Yani bize niçinler lazım. Niçin namaz kılmalı?
Orayı anne baba doldurmalı.
Orayı doldurursak çocuk kendisi Eyvallah. Nasip olduğu zaman kılar. Bugünse nasip bugün kılar. Yarınsa yarın kılar. Ama ben daha çok çocuklarımızın toplumsal ahlakla ilgili kısmına, hukukla ilgili kısmına önemsiyorum. Yani namaz Allah'la kendi arasında bir sorumluluktur. Ama topluma bakan tarafı itibariyle hakka, hukuka, adalete, ahde vefaya riayet eden bir insan yetiştirebiliyorsak
ne mutlu canımıza.
Ne mutlu bize.
Eyvallah.
Ben bu boyutuyla yayıncılığımızda da şöyle diyorum. Diyorum ki bize insanlar iyiliği ister sevap için yapsın, ister başka bir şey için yapsın ama topluma iyilik yapsın. Adam bizim kitabı alsın okusun. İster ateist olsun, ister şu olsun, ister bu olsun. İster Müslüman olsun ama topluma fayda üretsin. Ha niyeti iyi olmak ve Allah için yapmaksa karşılığını cennet olarak görür.
Amin.
Aradaki fark bu.
Öbür türlü topluma katkı sağlar.
Evet, hani
bir anlamda da abi bir sonraki sorunun da temel şeyi çıktı. Ailenin temel eksikliği ne diye soracaktım ama siz burada hani eşlerin birbirini tanıması aynı zamanda şu anda bir eksiklik tanımadan evet. Eşler. Bana birçok aile koçluğunda gelen hanımefendiler hocam diyorlar işte Kur'an kursunda, İmam Hatip'te, kendi dar çerçevemizde erkek diye biri varmış diyorlar hocam. Şu anda o bizim eşimiz. Tanıyamadan evlenmişiz. Ve boşanmanın eşiğine gelmişler. Kayınvalide diye biri varmış. Elti diye biri varmış. Görümce diye biri varmış. Ve bu insan hayatında bir gelin hayatında çok önemliymiş. Erkekler belki bunun ızdırabını sosyal hayatta, iş hayatında olması sebebiyle çok görmüyorlar ama çalışmayan hanımlarla alakalı. Çalışanlarda da o sendromu çok sıklıkla görüyorum. Daha ağır geliyor hem yorgunluklarından dolayı. Bunun bu ilişkinin yönetilmesiyle alakalı bir şeyleri olmuyor. Tanımak dediniz, sağlık dediniz abi. Temel eksikliklerden bir tanesi. Kazancın helalliğiyle alakalı ailenin çok temel bir eksikliği var. Hani bu kazanımlar, ev ekonomisi, iletişim dediniz. Kılık, kıyafet, nezaket, hani böyle derli toplu olması, çocukların eğitimi. Bir de bu ahlak, edep, haya kısmında galiba temel bir eksiklik var ailenin. Bu eksiklerin inşallah kitaplarla tamamlanmasını niyaz edelim.
Sen,
ailede, pardon abi.
Affedersin, senin bir şeyin vardı. Hani bir aile anayasası diye bir oluşturmakla alakalı.
Eyvallah.
Gerçekten çok önemli. Bunun esasında başlangıç kısmı 50'likten önce başlıyor.
Kesinlikle abi.
50'likten önceki bir eğitim sürecinden başlıyor. Eşler arasında beklentilerle ilgili konuda mutlaka bir eğitime ihtiyacımız var.
Kesinlikle abi.
İnsanın psikolojisine kadar, demin dediğin gibi büyük ailenin fertlerini nasıl yöneteceğine kadar ki kısım bir eğitimle başlarsa güzel olur.
Eyvallah.
Yani aile şey diyor ki, Ziya Gökalp'in de galiba bir hocamız yazmış, cemiyet bir uzviyetse ailedir hücresi, gönül bir tatlı cennetse eve bakar penceresi.
Amin abi.
Yani bir birey
cennet
çok önemli.
Cennet penceresi, evin bir tanımı daha çıktı. Değil çok mi? Önemli.
Tabii.
Kesinlikle.
Ben şuna inanıyorum, cennet bu dünyada yaşanabilir.
Evler cennetten bir köşe
değerlerimizi,
olabilir.
Değerlerimizi merkeze koyarak, Münir Beyciğim, eğitimimizi iyi alırsak ailede, cinsellik eğitimine başta olmak üzere, ailedeki huzurun temelini aşağı yukarı oluşturmuş oluruz.
Eyvallah.
Dışa karşı insan her türlü mukavemeti sağlayabilir. İçte birbirine karşı eğer problem yoksa.
Kesinlikle. Evet. Şeyde bu kelime itibariyle tabu olmasa sebebiyle abi çok konuşulmuyor. Ben bu seminerlerde anlatırım. En azından cinsel sağlık, cinsel ahlak, cinsel edep, yani cinselliğin helal dairede yaşanmasıyla alakalı en azından bir kitap okuyun diye mutlaka tavsiye ederim. Nereden bunu söylüyorum? Çünkü bana gelen vakalarda ağlıyor. Erkeklerin birçoğu hocam diyor. Yani hiçbir talep olmuyor diyor o taraftan bize karşı. Hep bizim yalvarmamız, bizim istekli o hale gelmemiz, bizim bununla alakalı bazı tavizler vermemiz. Halbuki diyor yani bu anlamda evlendik.
Evet.
Tek helal çerçevesi aile içerisinde cinselliğin yaşanabildiği.
Tabii.
Öbür türlü fuhşiyat oluyor.
Aynen.
Çirkinlik oluyor. Haddi aşmak oluyor. Allah'ın en sevmediği haram oluyor. Dolayısıyla eşlerin birbirine olan bu cinsel hayattaki katkısını, ilgisini, sevgisini, muhabbetini, nezaketini, letafetini, değil mi abi?
Hı.
Zarafetini ortaya koyacağı, kılık kıyafetten helal derde süslenmeye varıncaya kadar, güzel görünmeye varıncaya kadar. İnşallah bununla alakalı da bir kitap okumayı tavsiye edelim. Abi
önümüzdeki günlerde inşallah bir kitap çıkaracağız.
Öyle mi? İnşallah.
Aziz Hoca'dan sonra böyle ciddi bir şey çıkmadı.
Hı hı.
Yani doğru. Daha uzmanı tarafından yazılabilecek. Var böyle. Eyvallah. Bir hanımefendi kardeşimiz kitabı hazırlıyor. Önümüzdeki günlerde çıkacak inşallah. Bu önemli bir konu. Çocuklarımıza doğru kaynaklardan bu bilgiyi edindirmek lazım.
Eyvallah. Abi ailede eşleri konuştuk ama bu dedelerin hani sülale dedik torunlarla olan ilişkisi, anne babaların yükünü alması açısından eskiden daha şeydi. Hani nine bir şey söylerdi, dede bir şey söylerdi, eksikliği tamamlardı. Oğul balı diyor babam mesela toruna. Oğul balı, evlat balı. Bu anlamda böyle bir şeye siz de ihtiyaç duyuyor musunuz şimdi dede olarak? Yani şimdi sorabilirim artık dedesiniz, 4 torun sahibi bir dede. Dedenin ailedeki yeri anne babanın işini kolaylıyor mu? Torunla rabıtası,
önce,
ilişkisi.
Önce şöyle söyleyeyim. Önce çocuğu rahatlatıyor. Torunu rahatlatıyor.
Önce toruna bir iyilik değil
mi? Niye?
Abi
anne baba demek,
kaç yıllık hayatın özetini sunuyorsunuz ona.
Anne baba demek disiplin demek. Dede demek şefkat demek.
Eyvallah.
Şimdi ikisine de ihtiyaç var. Disiplinsiz olmaz.
Amen.
Ama şefkat de olmazsa kupkuru olur. Yıpratıcı olur. Dolayısıyla bizim torunlar aramızdaki ilişki önce şefkat olarak.
Maşallah.
Bir liman olarak görmesi lazım çocuğu.
Eyvallah.
Anne babanın kurallara geçerli olduğu gibi dedenin kuraldan geçerli olduğu yerler olması lazım.
Niye? Bazı çocuk, serbest vakitler çocuk, sağlıyor çünkü aynen, dede
çocuk,
değil mi?
Çocuk
dede.
O limana girsin. Çünkü dede çocuğa onun istediği şeyleri ruhuna hitap ederek verir. Nitekim de öyle oluyor.
Eyvallah.
Çocuğa masal anlat, hikaye anlat, hayat hadisatını anlatıver. Çocuk için müthiş bir kazanım oluyor. Dolayısıyla anne baba için başka ne oluyor? Ya anne mesela şimdi biz dede yaşına geldiğimiz için eskisi kadar bir yoğun mesai imkan şeyimiz yok. İhtiyacımız yok.
Daha rahat.
Daha rahat.
Elhamdülillah.
Çocuğu sabah okula götürebiliyorsun. Götürüyorken konuşuyorsun. Küçük bir ikramda bulunuyorsun.
Allah razı olsun.
Karşılıklı bir etkileşim oluyor. Annesine babasına karşı olan muhabbetini sen de artırabiliyorsun. Ona terkinde bulunabiliyorsun. Çünkü çocuk seni taraf olarak görmüyor doğrudan. Evetlerin hayırlarından daha fazla. Şefkatle
dediklerin oluyor. Şefkat, merhamet değil tabii. Mi? Destek. Elhamdülillah.
Ama aile içinde çocuğun babası her gün çalışıyor, koşturuyor, şu yapıyor. Okula götüremez. Bazı ihtiyaçlarını göremez, oyuna götüremez. Ne yapıyorsun? Oyuna götürüyorsun çocuğu. Arkadaşla buluşturuyorsun. Dolayısıyla aile için ebeveynleri yanında büyükler. Büyük anne büyük babaydı eskiden bizim için. Dede değildi de. Biz esasında büyük anne büyük babayız.
Eyvallah.
İyi bir eğitimci olarak konumlandırılırsa hem aile geleneğinin devamı için çocuğa bir örnektir. Babaya karşı nasıl hareket edilir? Çocuk esasında dedesiyle babası arasındaki ilişkiyi kendisini modellemiş olacak. İlerleyen yaşta ben de
onu görecek.
Böyle yapmalıyım.
Bilinçaltını o kazanacak.
Benim mesela çünkü dedem 92 yaşındaydı, rahatsızdı. Babam hiçbir zaman dedemin yemeğini yemeden kendisi yemek yemedi.
Allah razı olsun.
İşte ben de şimdi çocuklarımla aramdaki ilişkiyi neye göre yapıyorum? Onlar nasıl görürse ona göre bekleyeceğim.
Amenna.
O bakımdan dedeyle, nineyle çocuklar arasındaki ilişki anne babadan daha farklı. Mesela onlar bizim yatmayı müthiş bir şey olarak bekliyorlar. Heyecan olarak bekliyorlar.
Eyvallah abi. Allah var etsin. Maşallah abi. Diyelim. Abi son olarak eğitimde müfredata bakıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın vizyon şeylerine, belgelerine bakıyoruz. Aile yok. Arat dokümanı. Kayınvalide yok. Görümce yok. Baldız yok. Bacanak yok. Kayınbirader yok. Kayınpeder yok. Eğitimde müfredatta aile yok. Bu çocuklar 4 artı 4 artı 4 12 etti. Hazırlık mazırlığı sayma 4 de üniversite abi 16 etti. 16 yıl o dediğin ev ekonomisi nasıl yönetilir, ev nasıl düzenlenir, kucağında bulduğun 600 akrabayla ilişki nasıl sağlanır değil mi? Yeni bir evet. insan türü çıkıyor karşına. Sen belki o yaştaki kadınları nine olarak görmüşsün, hala olarak, teyze olarak görmüşsün ama aynı formatta kayınvalide kisvesiyle gelen bir kişinin tavrı çok farklı oluyor.
Tabii.
Algısı itibarıyla. Hiç bilgi yok. Abi bu konuda almadıkları bir eğitimi, bilmedikleri bir konunun uzmanı olarak onlardan aile gemisini sonra yürütmelerini istiyoruz. Bu konuda bari bir önerin, teklifinle bitirelim de programı, bir sadre şifa olsun. Ne önerirsin bu konuda?
Ya şöyle, ben biraz da problemi kendimize görüyorum. Niye kendimizde? Biz çocuklarımızın okul başarısını önemsiyoruz.
Ya.
Ama hayat başarısını önemsemiyoruz.
Ya. Anne babanın.
Çocuğum mühendis olsun ama nasıl olursa olsun. Doktor olsun ama nasıl olursa olsun. Nasıl önce çocuğa değerleri vermek lazım. Biz eğer verseydik millet de bunu değer merkeze koyardı.
Amen.
Şimdi demin konuştuk. Büyük aile toplantısı olduğu zaman çocuk eltilerin kendi arasında, görümce ile gelinin kendi arasında, kayınvalideyle işte damadın kendi arasında ilişkisini görmüyor mu?
Görmez olur mu abi?
Görüyor.
Dedenin huzurunda küçüklerin saygısını görüyor. Görmüyor mu? Görüyor.
Görmesi lazım. Şimdi görmüyor. Bunu biz yansıtmıyorsak problem bizde. Yani sonuç itibariyle milli eğitim kimden oluşuyor?
Bizden
oluşuyor.
Amenna.
Ha, problemimiz şu. Biz milli eğitim oluşturuyorken toplama bir eğitim sistemi oluşturmuşuz. Ben diyorum ki bazen bunu bir fikir kabul etsek, bu fikrin kime ait olduğuyla alakalı bir şey yok. Ürün kabul etsek menşe yok. Kime ait bir üründür bu? İsviçre'den var.
Ya.
Almanya'dan var. Ya. İtalya'dan var. Bilmem nereden var. Bizden de var. Yani dolayısıyla milli eğitimin önce gerçekten bizim kendi kültürel değerlerimizin merkeze koyarak inşa edilmiş olduğu bir müfredata beraberinde evet biz dünyayı yaşıyoruz. Dünya ile beraberiz. Dünyanın da evrensel değerler dediğimiz değerlerin içine katarak bir eğitim sistemine ihtiyacımız var.
Eyvallah.
Bunu yine temel problem biz devletten bekliyoruz sadece. Okullarımız, eğitim kurumlarımız kendi içerisinde.
Küçük küçük uygulama merkezleri olup değil mi? Bunu tabii, yapabilmeliler. Tabii.
Mesela şimdi bizim kızımız şey yapıyor. Okulsuzlar grubu var. Orada çocukları gidip buluşuyorlar.
Allah razı olsun.
Kendi aralarında.
Allah
çünkü
razı olsun.
Okullarda Oğuz Saygın da bir şey vardı hatırlarsın. Bizim okullarımız neyi yapamayacağını öğretiyor diyordu çocuklarımıza. Neyi yapabiliriz değil. Neyi yapamayız? Evet şu anda koştur şunu yap. Ama değerleri şu kenara koyuyoruz.
Eyvallah.
Demin de konuştuk ya.
Değer odaklı
müfredat,
bir şey.
Müfredatla alakalı kısmı yani o zaman programına koyan siyasi kurumların desteğini vermek lazım. Yetmiyor. STK'larımızda görev almak lazım.
Amin.
Yetmiyor. Bireysel olarak kendi aile etrafımızda.
Bir şeyler yapmak lazım.
Tabii. Şimdi iş adamları hep kazanmanın peşinde. Ya kazandığı topluma dönüp diyelim ki eksikini hissetmiş. Münir Bey dese sen bir aile akademisi yap. Aile efendim sertifika programı yap.
Eyvallah.
Veya işte bir atölyesi yap dese. Münir Bey bunun en alasını yapar mı?
İnşallah.
Bu sorumlu sadece Münir Bey'in değil ki.
Uzman arkadaşlarla.
Parası olanın sorumluluğu var. Aklı olanın sorumluluğu var. Makam olanın sorumluluğu
Amenna.
Var.
Amenna.
Yani biz dedik ki ne yapıyoruz? Siyasetten olmadı. Yok bugün siyasetten olmayan çok şey kendilerimize yapıyoruz.
Eyvallah.
Değer verirsek, merkeze koyarsak.
Önemsersek çözüm de buluruz.
Olur.
Eyvallah abi çok teşekkür
ederim. Ben kendi
adımı
böyle bir sorun. Yaş görmüyorum ama herkesin benim imkanına sahip olması mümkün değil.
Amenna.
Bize düşen şey o imkan olmayanların da eksini giderecek bir organizasyon yapmaktır.
O ihtiyacını matufen onlara faydalı bir şeyler yapmak
evet,
inşallah.
Evet.
Abi çok çok çok teşekkür ediyorum. Aziz dostlarım Hayati Bayrak abiyle beraberdik. İnşallah aile merkezli, aileyi önemseyen, ailede değerleri önemseyen, ailede faydalı bireyler yetiştirmeyi, ahlaklı bir nesil, hayalı, edepli bir nesil yetiştirmeyi önemseyen, geçmişten kazanımların gelecekteki hayatımıza olan etkisini de düşünerek şu anda yaşadığımız hayatın torunların ve onların torunlarının hayatına da bir şekilde etkisi ve katkısı olacağını bilinciyle yaşadığımız bir aile temennisiyle programı bitiriyorum. Gelecek hafta inşallah başka bir konum, başka bir konuyla huzurunuzda olacağız. Gelecek hafta görüşünceye kadar Allah'a emanet olun efendim. Hayat abicim sana da çok çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum. Bu program çok verimli olmuştur. Çünkü 20 yıldır aile hayatına şahit olduğumuz bir kardeşimizle
Estağfurullah. Allah oldum. Razı olsun. Rabbim, Allah var etsin.
Rabbim hepimizin ailelerine huzur versin.
Amin.
Bereket versin.
Amin.
Sağlık afiyet versin.
Amin.
Yani bir ailedeki sıkıntı hepimizin sıkıntısıdır. Allah herkese huzur versin.
Amin. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere efendim.